Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün dinleyicilerimizle hayır hasenat sahibi kadınlardan bahsedeceğiz. Bu kadınlar ki hakikaten her biri çok da zengin olmak zorunda değil. Sadece bu tarafa doğru yoğunlaşmış. Bir şeyler yapmak istemiş. İstanbul'la başlayacağız ama İstanbul dışına da uzanmış. Bazen bir araya gelerek vakıflar kurarak yaptıkları eserlerin daim olmasına gayret göstermiş kadınlardan bahsediyoruz.
Evet, dünya hayatı çok kısa. Yani en fazla insanlar 100 yıl yaşıyorlar. Halbuki bu 100 yıl nedir ki? Yani bir asır bile olsa, yani bir anda gelip geçiyor. Dünyanın ömrünü düşündüğümüz zaman, insanlık tarihini düşündüğümüz zaman bu hiçbir şey. İnsanlarda her zaman adının yaşamasını arzu eden bir temayül var, bir his var. Yani insanlar bu dünya hayatında gelip geçelim, ismimiz silinsin istemiyorlar. Aile kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak mesela bunlardan en mühimi bu tezahürlerin. Mezar taşı yapmak bile bir insana, üzerinde bu filancanın mezar taşıdır demek bile o kimseyi bir nevi ölümsüzleştirmek. Ölümsüzlük burada yani nihai ölümsüz manasını değil, uzun süre isminin anılmasını, hatırlanmasını sağlamak manasına kullanıyorum istemişler. Fakat insanın ismini ölümsüzleştirmesi, yaşatmasının en güzel yollarından bir tanesi de hayır hasenat yapması. Malumunuz Peygamber Efendimiz'e bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. El mer'u izâ mâte, bir insan öldüğü zaman inkata ameluhu, onun amel defteri kapanır. İnsanların bir amel defteri olduğuna inanılır. Mecazen bu amel defteri bir şirket defterini düşünün. Sağ tarafta şirketin aktifleri, solda pasifleri. İnsanların amel defterinde sağ tarafında iyilikleri, sol tarafında kötülükleri vardır. İnsan yaşadığı müddetçe yaptığı iyilikler bu tarafa 10 misli yazılır. Kötülükler de bu tarafa 1 misli, yani olduğu gibi yazılır. Ve insan ölünce bu defter kapanır ve bu defterle beraber mahşer yerine gelir. Orada hesap görülür mahkeme-i kübrada. Defteri sağ eline verilirse kurtulmuş, sol eline verilmişse kaybetmişlerden sayılır. Bu amel defteri şeysi budur. Bunun için insanlar devamlı amel defteri sağından verilenlerden olmak için dua ederler. Her abdest alırken bile abdest dualarından bir tanesi budur. Amel defterim sağ elimden verilenlerden eyle, solumdan verilenlerden eylem. Çocukken de bu duayı bize öğretmişlerdi. Bu gibi manevi metafizik mevzuların bu şekilde müşahhaslaştırılması insanın anlamasında büyük kolaylık temin ediyor. Sırat köprüsü de bunun gibidir. Bir köprü ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şimdi peki amel defteri kapanıyor. İlla sen 3 şey müstesna. Nedir onlar? Sadakatun cariyetün. Cari olan bir sadakadır ki şimdi ondan bahsedeceğiz. İkincisi veledün salih, iyi bir evlat bırakmıştır. O evlat da iyilikler öğretmiştir. Kötülüklerden men etmesini telkin etmiştir. O çocuk iyilik yaptıkça ve kötülüklerden kaçıldıkça onun anne babasına da veya onu öğretenlere de bu sevap gider. Üçüncüsü ilmin yüntefebi. O kadar bir ilim ki, bir buluş ki insanlar bundan istifade ediyorlar. Bu bir kitap olabilir, bu bir buluş olabilir, bu bir bilgi olabilir. İnsanlar bundan istifade ettiği müddetçe o kişiye sevap yazılır. Şimdi gelelim o 3 taneden, 3 istisnadan birincisine. Sadakatun cariyetun. Sadaka insanlara iyilik yapmak demek. Bizde sadaka denince fakire verilen para anlaşılıyor ama öyle değil. Tebessüm bir sadakadır. İnsanın bir işini halletmek sadakadır. Birine yol vermek, kapısını açmak sadakadır. Hatırını sormak sadakadır. Bunları da unutmamak lazım. Hatta bazen bu devirde insanların çoğunun paraya ihtiyacı yok. Yani daha doğrusu refah seviyesi yükseldi. Ama bu tür alakaya muhtaç insan çok. Onun için bir insana dünya kadar para verseniz belki o kadar sevinmez. Yüzüne bir tebessüm edip hatır sorduğunuz zaman. Hele bir de insan yaşlıysa veya kimsesizse bu onun için çok daha ehemmiyet taşıyor. Cari devam eden, cereyan eden demektir. Bir insan sadaka yaptı mı dünyada tamam bitti. Sevabını aldı. Ama bu öyle bir sadaka ki o öldükten sonra da ona sevap yazmaya devam ediyor. Nedir bu? İşte bir mabet yaptırmıştır, bir mektep yaptırmıştır, bir hastane yaptırmıştır, bir köprü yaptırmıştır, bir yol yaptırmıştır, bir imaret yaptırmıştır. O mabette ibadet ettikçe insanlar, o mektepte ilim öğrendikçe, o köprüden ve yoldan geçtikçe, o imaretten yemek yedikçe, o hastanede tedavi oldukça veya bırakın bu kadar komplike olmasını, bir ağaç dikmiştir. İnsanlar o ağacın meyvesini yedikçe, gölgesinde istirahat ettikçe, bırakın insanları, kuşlar o ağacın meyvelerinden istifade ettiği müddetçe, tünediği müddetçe o kişiye sevap yazılıyor. Demek ki aslında şeyi kazanmak çok kolay.
Evet.
Ahirette mükafat kazanmak çok kolay ama o kadar da Zor.
Bir de devam eden bir şeyler evet. kazanmak aslına bakarsanız. Evet. Şimdi burada ağaç kesenlere hiç gereksizken bahçesindeki bir ağacın varlığından şikayetçi olanlar var. Bizim öyle komşularımız vardı mesela. İstemiyorum, meyvesi yere düşüyor, ben rahatsız oluyorum.
Vallahi bizim çocukluğumuzda ağaç kesmenin vahim bir hadise oldu. Hep bize telkin edildi. Bizim memleketimiz ağaç cihetiyle çok zengin değil. Olanı da zaten biz çeşitli sebeplerle ortadan kaldırmışız. Gerek inşaat sebebiyle, gerek başka tarla açmak sebebiyle veya yangınlar sebebiyle. Bu da tabii memleketin iklimine menfi tesir ediyor biliyorsunuz. Yağmurlar buna göredir, yeraltı suları buna göredir. Ağacın az olduğu yerde bunlar da az oluyor. Onun için böyle bir problem var. Evet, meyve bazen rahatsız eder. Yani dibine döküldüğü zaman sinek getirir falan filan ama artık bir kere dikilmiş. Onu baştan düşünecektiniz. Dikilmiş. Halbuki iyi tarafından bakmak lazım yani. Meyvasından yersiniz. Hele şimdi organik, olması ne kadar kıymetli. Dağıtırsınız insanlara. Efendim ben yemiyorum. Gelen geçen yer, kuşlar yerler. O bile size
gölgesi yeter.
Faydası var. Evet, gölgesi yeter. Bir ağacı yetiştirmek, büyütmek kolay değil. Yani ağaç diye küçük görmemeli. Hele bu kırlık yerlerde, tarlalarda çalışanlar veya bir yerden bir yere yürüyerek gitmek mecburiyetinde olanlar eskiden ağaç gölgesini çok kıymetli bilirlerdi. Ben de bazen böyle yürüyüş yaptığım zaman yazın bir ağaç gölgesi bulsam da onun altında otursam diyorum. Bakıyorum onların hepsinin altı dolu. Ağaç da az. Hmm. Yani oturacak. Diyorum ki ben o kadar muhtaç olmadığım halde bunun ihtiyacını hissediyorum. Bir de muhtaç olanları düşünün ve onları ne kadar sevineceğini o ağaç gölgesinin sıcakta düşünün. Peki bu neyi doğurmuş? Yani İslam kültürü dediğimiz şey bu işte. Hazreti Peygamber'in bu tavsiyesi ki bu bir tavsiyedir, mecburiyet değildir. Ama bu tavsiye insanları ciddi bir şekilde motive etmiş moda tabirle ve vakıf medeniyeti ortaya çıkmış. Vakıf ondan önce de var. Yani İslamiyet'ten önce de vakıflar var. İşte Hazreti İbrahim'in yaptırdığı vakıf Kabe. Halil şehrinde, Filistin'de kurduğu vakıflar var. Tarlalarını vakfetmiş, gelene geçene ziyafet veriliyor. Yakın zamana kadar, Osmanlı hakimiyetinin sonuna kadar El Halil şehrinde, Filistin'de Hazreti İbrahim Vakfı, Halilurrahman Vakfı diye bilinir. Devam ediyordu. 1918'den sonraki halini ben tetkik edemedim. El Halil'e gittim ama yani bunu tetkik etmek için zamanım olmadı, imkanım olmadı. Devam ediyor mu bilmiyorum ama eğer devam ediyorsa bile, etmiyorsa bile 1918'e kadar devam eden bu vakıf 4000 sene, belki daha fazla düşünün insanlık tarihinde devam etmiş bir vakıf. Az bir şey değil. Ama İslamiyet buna apayrı bir hava ve renk vermiş. Hukuki statüsünü kurmuş ve bunun bir hayat nizamı haline getirmiş. İslami kaidelere göre devlet mesela ticaret yapmaz, sanayi yapmaz, bu işlerle uğraşmaz. Başka devlet ziraat yapmaz. Devlet köprüymüş, yolmuş, mektepmiş, hastaneymiş, mabetmiş, camiymiş yapmaz. Bunları fertler yapar. Devletin yapacağı iş içte ve dışta emniyeti temindir.
Ama bunu yapmaz ama bunu üstlenen insanlar vardır. Bir evet. kültür var.
Şimdi cemiyette maalesef. İşte zaten İslam kültürü bunu kurmuş. İnsanlara bunu tevdi etmiş. İnsanlar bunu sevap kazanmak için yapıyorlar. Böylece kamunun, ammenin hizmetleri de tatmin edilmiş oluyor. Böylece devlet daha mühim işlerle, daha doğrusu kendine vazife olan işlerle uğraşıyor. Nedir onlar? İçte ve dışta emniyeti temin etmek. Bundan daha iyi uğraşır devlet ve daha az vergi toplar. Ama eğer insanlar bu gibi hayır işlerini yapmazlarsa o takdirde bu devletin üzerine kalır.
Dolayısıyla vakıfların varlığı ve hayatın devam ettirmesi bu anlamda çok kıymetli.
Çok mühimdir. Yani cemiyetin nizamı için, sosyal hizmetler için işte sosyal devlet prensibi bu şekilde temin edilmiştir. İslami sistemde liberal ekonomi sistemi kabul edilmiş ama vakıf müessesesi ve buna benzer işte zekat gibi müesseselerle sosyal devlet prensibine yaklaşılmış. Gelirin, milli gelirin paylaşılmasına sosyal adalet esas alınmış ve bu sistem bu şekilde tatbik edilirse en ideal sistemdir. Beşeriyetin bulduğu sistemlerin hepsinden çok daha iyi bir sistemdir. Ama tabii insanların hepsi bu şuurda olmayabilir. Bu şuurda olması için bir kere çevrenin onu teşvik etmesi lazım. Bir de şartların müsait olması lazım. Mesela şimdi bizim medeni kanunumuz, İsviçre'den kabul ettiğimiz medeni kanun. Mesela miras vasiyeti tahdit eder çok. Yani bir kimse mallarının dilediği gibi miras bırakamaz. Yani sağlığında ne yaparsa yapar ama öldükten sonrası için mirasçılara gider mal. Onları mahrum edemez. Halbuki İslamiyet'te insanlar mal varlığının üçte birinde rahatça tasarruf edebilir.
Üçte ikisi gidecek.
Üçte ikisi mirasçılara gider. Üçte bir. Ve bu vakıf kurmayı teşvik ediyor. Halbuki biz de öyle bir vakıf kursa şimdi varisler dava ederler ve vakfı iptal ederler. Bunun çok emsali vardır. Yani medeni kanun bu hizmeti bir de bu cihetle, yani İslami kültürü silerek insanlardan. Şimdi bir insan niye vakıf yapsın ki? Yani İslami bir terbiyesi yoksa veya cemiyeti İslami görmüyorsa vakıf yapmak istemez.
Zaten biz bu görevlerin devletin görevi olduğuna o kadar alışmışız ki.
İşte bu da yanlış bir telakki. Hem şikayet ediyoruz her şeyi devletten bekleme diye, hem de devletin bu işi maddi manevi, resmi ve fiili olarak engellediğini görüyoruz. Bu bir kere büyük bir kabahat. Şimdi dönelim gene insanlara. Hazreti Peygamber'in bu tavsiyesi üzerine insanlar bir coşkuyla mallarını vakfetmek istemişler. Demişler ki ben dünyada yesem ne olacak ki? Yaşayacağım belli. Çoluk çocuğuma bıraksam tamam, iyi çocuklarsa ne âlâ, ama eğer vakıf kurarsam bunun faydası daha fazla olacak. Çoluk çocuğum ya hayır yapar ya yapmaz. Çoluk çocuğum zaten kendini kurtar. Hani sen çocuğun iyiyse zaten malı neylesin. Çocuğun kötüyse malı neylesin hesabı. Vakıf yapayım da bunlardan insanlar istifade etsin demişler. Çeşit çeşit vakıflar var bizde. Yani hep vakıf dendi mi bize camiler, hastaneler akla gelir. Hadi bir de çeşme akla gelir. Ki çeşme su vakfı çok kıymetlidir. İnsanlar şıkır şıkır evlerinde musluğu açınca sular akıyor ama eskiden evlerde su olmadığı gibi insanlar su almak için bir hayli mesafeden su doldurmak zorunda. Bu İstanbul'da da böyle. Mesela İstanbul'da mahallelerde meydan çeşmeleri vardır. Bu meydan çeşmesine çıkacaksınız. Elinize kovalarla su doldurup getireceksiniz. Evin çamaşırı, bulaşığı, yıkanması, yemeği, her şeyi bu sulardan olacak. Taşıma suyuyla olacak. Bu kolay bir şey değil. Onun için insanlar çeşme yaptırmakta yarışmışlar. Çok çeşme yapılmıştır. Bilhassa kadınların yaptığı hayır eserlerinin başında çeşme geliyor. Çünkü çeşme nispeten daha ucuzdur. Yani bir camiden, bir hastaneden çeşme ucuzdur. Tabii çeşme ucuz deyince çeşme sadece 4-5 tane tuğlanın üst üste dikilip de önüne bir musluk konulması değil. Onun suyunun getirilmesi de ona dahildir.
Şimdiki gibi bir şebekeden su çekmiyor. Değil. Yani sadece güzel görüntüsü olan bir mermer değil. Yapı değil.
Değil.
Onun bir altyapısı var.
Su kaynağını bulacaksınız. Oradan bu çeşmeye kadar su yolu eştireceksiniz. Bu bayağı bir iştir, su yolu eştirmek. Suyu bulacaksınız. Su yolunu eştireceksiniz. Çeşmeyi yaptırıp suyu bağlayacaksınız. Güzel. Bununla bitti mi? Hayır. Her sene bir veya iki kere vaziyete göre bu su yollarının temizlenmesi lazımdır. Onun için su yolcular vardır. Vakıflarda o da geçer. Yani su yolcuya şu kadar verilsin. Çünkü her sene yapraklar düşüyor, oraya ağaçlar düşüyor, su yolu kapanıyor. Hatta bazı insanlar hayrına su yolu açmaya giderler. Baharın su yolu açmaya giderler ki çeşmenin suyu artsın diye. Sevabını yapar insanlar. Benim elimden bir şey gelmiyor ama bari gideyim su yolu açayım diye. İşte bu çeşmelere baktığımız zaman İstanbul'da ve Anadolu'da bunların büyük ekseriyetinin hanımlar tarafından yaptırıldığını görüyoruz. Ve bu çeşmelerde aynı zamanda hanımların da zarafetini, yani böyle bu çeşmeler sıradan çirkin bir yapılar değildir. Hepsinde bir zarafet vardır. Onu da belki yaptıranın hanım olmasını da aramak lazımdır. Hem desenlerinde, hem taşların işlenmesinde, hatta musluklarında, lülelerinde bile bir zarafeti müşahede etmek mümkündür. Uzaktan baktığınız zaman bir çeşmenin bir hanım tarafından yaptırıldığını zaten biraz ihtişamlı, biraz daha doğrusu biraz süslü olmasından anlamak mümkündür.
Bir de enteresan bir şekilde çeşme kadınlar tarafından yaptırılmasa bile varisleri tarafından kadınlar için yaptırılan,
evet,
bir hayır eseri.
Bir de o vardır biliyorsunuz. Şimdi bizde insanlar öldüğü zaman amel defteri kapanıyor ama eğer geride kalanlar onun ruhu için bir hayır yaparsa yine ona sevap gidiyor. Annem babam öldü ya Resulallah, ben onun için ne yapayım diyene Peygamber Efendimiz onun için hayır yap buyurdular. Yani anne baban için yemek yedir, hayır yap, su getir, birine su ver. Ve onun sevabını anne babana hediye et. Sanki o yapmış gibi o sevap sizden eksilmeyerek ona gider. Onun için bizde bilhassa çeşme hayratını hanımların adına yaparlar. Bir de şöyle olur, hanımlar sağlığında çeşme yaptıramaz ama mutlaka vasiyet eder. Ben pek çok hanım vasiyeti gördüm. Onların hepsinde hemen hemen, hepsinde değil ama çoğunda su hayratı vasiyeti vardır. Bazısında bayağı böyle tayin eder. Filanca mahalleye, filanca büyüklükte şu kadar masuralı, şu kadar lüleli çeşme yapılsın. Bazısı ise paramın şu kadarıyla su hayratı yapılsın. Su hayratı yapılsın dedim, biraz daha umumi. Bu çeşmeyi herhangi bir yere yapabilirsiniz. Depo yaptırabilirsiniz, su döşetebilirsiniz, yani su hepsine girer işin içine.
Dolayısıyla hep birine gücünüz yetmese bile en azından başlamış bir işin,
evet,
devamına destek olabilirsiniz.
Evet, devamına destek olursunuz. Nitekim bugün de öyledir. Anadolu'da hanımlar bana çok müracaat eden olmuştur mesela. İşte ben bir su hayrı yapmak istiyorum. İşte gidiyoruz mesela bir çeşmeyle, camiyle konuşuyoruz. Oranın mesela borularını kadıncağız alıyor. O kadarına yetiyor gücü. Veya musluklarını o alıyor. Bu insanların buna ehemmiyet vermesi enteresan. Bu işte eski kültürün bir devamıdır. Bugün bile çeşme yaptırmak kolay değil. Mümkün de değil. Yani şebeke suyu olduğu için her yere çeşme yaptıramazsınız. Evet. Yaptırsanız da belki kıymet olmaz. Ama lüzumlu yerlere çeşme yapılır. İşte bunun en çok olduğu yer camilerin abdest alın. Onun için ben bakıyorum bazı camilerde bu caminin şadırvanı veya muslukları işte Salihat-ı Nisvan'dan Hacı Felancı Hanım'ın hayratıdır evet. diye yazmışlar. Tabii böyle yazmak yaptığı hayrı, nafile ibadeti ilan etmek olmuyor mu? O niyete bakar. Niyeti buysa zaten o baştan beri sevap almamıştır. Hı hı. Boşadır onun yaptığı iş. Ama eğer niyeti insanlar da görsün,
teşvik
olsun, onlar da yapsın veya Allah razı olsun bu filanca hanımdan ne iyi oldu bak şimdi burada rahatça abdest aldık, suyumuzu doldurduk ise, yani hatırlansın da birisi dua etsin ise, o zaman hiç mahsuru yok. O niyete bakar.
Zaten zannediyorum ki çoğunlukla niyetleri ismi
öyle olduğunu hüsnü zannediyoruz tabii. Evet, tabii. Yani kötü niyetli olan azdır. Ama biz hüsnü niyetlerine şehadet ediyoruz. Hüsnü zannediyoruz. Şimdi bu vakıf eserlerinin iki kısmı var. Biliyorsunuz birisi vakfın aslıdır. Çok kişi onu vakıf zanneder. Ya bir caminin kendisi, hastanenin kendisi, bir çeşmenin kendisi, bir köprünün kendisi. İyi de bunlar böyle ayakta durmuyorlar. Bunlar masraflı işler. Yani caminin imamına, müezzinine, kayyımına maaş verilecek. Camideki kandiller, caminin ısıtılması, teshini eski tabirle tanzifi temizlenmesi, harap olduğu zaman tamir edilmesi. Bunların hepsi bir meblağ, bir paraya mütevakkıf bağlı. Bir meblağ olması lazım ki bu verilsin. Şimdi dinleyicilerimiz şaşırabilir. İmamların maaşını devlet vermiyor mu? Hayır, imamların maaşını devlet vermez. İmamların, müezzinlerin maaşını vakıf verir. Hatta
o cami, bazen o caminin bağlı olduğu tabii, mahalle
hatta öğretmenlerin maaşını da devlet vermez. Devlet hiçbir öğretmene maaş vermez. Öğretmenler, profesörlerin hepsini vakıflar. Çünkü bütün mektepler vakıftır. İlk mektepler de vakıftır. Üniversite seviyesinde tedrisat yapan medreseler de vakıftır. O bak bir de işte onu ayakta tutmak için bir takım gelir getiren mülkler. Bu bir ev olabilir, dükkan olabilir, tarla olabilir, bahçe olabilir, çiftlik olabilir. İlahi bunu çoğaltın. Buranın kiraları toplanır, geliri toplanır. Bu vakfın maksatlarına harcanır.
Şimdi tabii böyle bakıldığında diyebilir ki dinleyicilerimiz, bunun ona yetmesi mümkün müdür? Ama şimdiki harcamalarla ya da şimdiki ödemelerle karşılaştırdığımızda belki daha yüksek geliyor. O zamanın bütçelendirmesinde
tabii ona göre yapılıyor zaten. Yani herkes haline göre yapıyor vakfı. Yani bu bir vakıf yaparken o vakfın ayakta tutabilecek geliri de ona zaten bağlıyor. Böyle olmayan zaten onu yapmıyor veya daha ucuz bir şey yapıyor. Veya bazen şöyle oluyor. O kimsenin yaptığı vakıf eseri ortadan kalkıyor. Yani gelir getiren mülk ortadan kalkıyor. Nasıl olur bu? Yanıyor, yıkılıyor veya vatan toprakları dışında kalıyor. Mesela Bulgaristan'da, Yunanistan'da, efendim Kosova'da, Makedonya'da, Romanya'da pek çok vakıf eseri vardı oralarda gelir getiren. Onlar kaybedilince pek çoğu elden gitti. Yani muazzam vakıflar vardı. Mesela Pertemniyel Valide Sultan Aksaray'daki Valide Camii'ni yaptırmış. Onun vakıfları Mora Yarımadası'ndadır.
Ama şu anda sınır mesela düşünün hala devam etse de aslında bir geliri olmayacak.
Gelir olmayacak da yani. Onun için
uluslararası hukuk buna ne diyor?
Şöyle yapılan anlaşmalarda bir madde konuyor. Deniyor ki bu memleketteki işte kendi vatandaşlarınızın mülkü hakkında bir takım hükümler koyuyorsunuz. Ne olacak? Mesela Yunanistan'da bir anlaşma yaptınız. Yunanistan'da yaşayan Müslümanların vaziyeti. Oraya koyuyorsunuz. İşte bunlar normal vatandaş zaten. Bu tamam, diğer Yunan vatandaşları aynı haklara sahip. Ama vakıflar var. Bu vakıflar için hüküm konuyor oraya. Deniyor ki bu vakıflar olduğu gibi devam edecek. Ve bunu filanca idare edecek. Tamam, bu olmuş mesela, bu devam etmiş. Ama ondan sonra mesela bunların çoğunu el koydular. Veya yurt dışında kalan vakıf var. Vakfın kendisi Anadolu topraklarında. Vakfın gelir getireni orada. Hı hı. Tamam, Yunanistan'daki vakıflar için mesele çözüldü.
Yani ama oradan vakıf, buraya gelir
ama
nasıl
oradan
gelecek?
Buraya gelir nasıl gelecek? Burada da bir anlaşma yapıyorsunuz, orası için bir şirket kuruyorsunuz, o şirket o vakfın gelirlerini toplayıp size aktarıyor. Bu tabii aradaki iyi münasebetlere bakar ama umumiyetle böyle olmuyor, mübadele yapılıyor. Bu vakıf eserlerine bir meblağ biçiliyor, şu kadar ki bu meblağ umumiyetle de düşük oluyor. Bu meblağı o hükümet, bu hükümete ödüyor. Bu hükümet de onu normalde o vakfa aktarması gerekirken maalesef biz de bunu yapmıyor. Tazminat gibi görüyor o paraları. yiyor. Mesela Yunanistan'la bazı anlaşmalar olmuş böyle. Romanya ile olmuş böyle. Tek parti zamanında bu paralar geldi. Ama o vakıflara aktarılmadı. Hükümet onu yedi. Nasıl aktarsın ki? Zaten o vakıfları da zaten kapatmışlardı.
Vakıflar da devlete geçmişti.
Darmadağın etmişti. Yani o dedi ki zaten vakıflar da benim. Bunlar benim keyfekeder havadan gelen bir para olarak gördüler. Ve böylece Anadolu'daki pek çok vakıf eseri harap oldu. Çünkü onun şeysi gelir getirelim yurt dışındaydı.
Çeşmenin suyunun kesilmesi gibi düşünelim.
Evet, onu. Aynen öyle oldu. Para kesilince de kimse onun derdine yanmadı. Evet.
Kısa bir araya gidelim, sonra belki biraz isimlerden ve eserlerden de konuşuruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Hayırsever kadınlar ve bıraktığı eserlerden konuşuyoruz. Bir kere hangi kültürün eseri bu eserler, ondan bahsettik. Bir vakıf kültürü var. İslamiyet'in övdüğü, Peygamber Efendimiz'in övdüğü, insanların birbiriyle adeta hayır hasenatta yarıştığı o günlerin belki de altyapısında bu övgü var. Bugüne geldiğimizde ise maalesef artık bunun tamamen hemen hemen devletin görevi olduğu düşünülüyor. Ama yine de devletin hayır sahiplerine ya da vakıflara vergi anlamında kolaylıkları var. Hayır yapmak istiyorum, vakıf kurmak istiyorum diyorlarsa vakfın bir hukuki statüsü olduğunu artık ve dolayısıyla devam ettirilmesi için de devletin bir takım yükümlülükler getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar eskiye dönelim. Sadece İstanbul değil, Anadolu coğrafyası için pek çok yerde insanların gücü yettiğince eserler bıraktığını ama özellikle kadınların bazı eserlerde yoğunlaştığını, bazılarının bir araya gelerek bir şeyler, mesela imece usulü bir şeyler ürettiğini, bir şeyler bıraktığını biliyoruz. İstanbul'dan başlamak üzere coğrafyamıza hediye edilen bu eserleri şöyle bir hızla tararsak eğer neler gelir aklımıza?
Hay hay. Şimdi vakfı kuran kimsenin kadın ve erkek olmasının bir ehemmiyeti yok. El verir ki akil bali olsun, yani hukuki ehliyet olsun ve malı olsun. Kadınların da erkeklerin de vakıf kurmasına bir engel yok. Şimdi Osmanlı vakıfları üzerinde yapılmış olan bir tetkikat neticesinde şu netice ortaya çıkmış. Vakfın büyüklüğü mevzubahis değil veya geliri mevzubahis değil. Sayı olarak Osmanlılarda tarih boyunca yapılmış ve bizim bildiğimiz daha doğrusu vakıfların %36'sının ortalama kadınlar tarafından yapıldığını görüyoruz.
Üçte bir hemen hemen.
Evet, bu değil üçte mi? Bir. Şimdi ben soruyorum, bu neyi ifade ediyor? Yani Osmanlı'da vakıfların %36'sının kadınlar tarafından yapılmış olması neyi ifade ediyor? Birincisi, kadınların servet sahibi olduğunu gösteriyor. Yani kocalarından, babalarından, kardeşlerinden ayrı bir servet sahibi olduğunu, yoksa kocam bana para ver de ben vakıfa gireyim değil bu. Vakfı insan kendi parasından yapar.
Var olan parayı işletmiş, ticaret yapmış, büyütmüş olabilir. Büyütmüş.
Veya miras gayrimenkulü vardı, sattı. Ne yapayım ben dedi burayı dedi. Çocuklarıma niye bırakayım dedi. Çocuklarım bana bir Fatiha mı okuyacak dedi. Veya okusalar bile ne olacak dedi. Daha çok insana faydam olsun dedi. Bir iki nesil sonra ismini unutacaklar. Evet. Dedesinin babasını hatırlayan var mı? Çok azdır. Sorsanız şimdi cemiyette. Dedesini,
İsmen,
babasını, annesini, ismen dayı.
İsmen sorduysa biliyordur ama sormadıysa.
Yok, dedesini olur. Herkes bilir. Dede ve babaanneyi herkes bilir.
Dedesinin babası.
Ama dedesini, babasını ve annesini işte iki nesil geçince, yani iki nesil malum çocuğu ve torunu, ondan sonra onun ismi zaten unutulacak. Ama yaptırdığı hayır eserinde o hayır eseri durduğu müddetçe geçiyor. Onun için kadınların servet sahibi olduğunu. İkincisi de bu da mühim. Çok kişi bunlara ayılmıyor yani. Kadınların rahatça kendi servetlerine tasarruf edebildiğini görüyoruz. Halbuki bu hadiseler cereyan ettiği zamanlarda dünya hukukunda kadınlar kendi mallarına tasarruf edebilme salahiyetine sahip değillerdi. Bu İngiltere'de 1800'lerin ortasına kadar böyleydi. Hatta 1930'larda ilk defa bir kadına kocasının izni olmadan kendi mallarına tasarruf etme hakkı verildi. Justinianus zamanında herkesin çok övündüğü Roma hukukunun en mükemmel devridir. Kadınlar akıl hastalığıyla bir mütalaa ediliyor. Yani kendi malında tasarruf edebilmesi için vasisinin, yani onun kanuni mümessilinin rızası lazım.
Bunlar, kendi başına karar alamaz.
Hayır, alamaz. Hmm. Kendi parasını harcayamaz. Kendisi. Onun için mesela Avrupa'da vakıf yapan bir kadın yoktur tarihte. Hatta çok enteresandır. Avrupa'da kadınlar çok serbest olduğu halde şarktaki kadar şair, şarktaki kadar alim bir kadın garpta yetişmemiştir.
Çok tersi bir algı olmasına rağmen evet, söylüyorsunuz.
Evet, öyledir. Bakın, politik kraliçeler var, düşesler var, politik tesis, ama
Bireysel olarak
evet,
bağımsız,
baktığınız zaman tercihiyle. Evet, Avrupa tarihine bakın. Kaç tane Avrupa'da şaire var? Kaç tane filozof kadın? Yok. Yani birkaç tane entelektüel hanımdan bahsediyor. O da 18. asır. İşte Madame Stel gibi, Madame Camille gibi. Marquis de Lafayette gibi. Onlar hep son 18. asır. Halbuki bizde bildiğimiz kadarıyla, ki biz malum tarihimiz sözlü olduğu için çok fazlasını bilmiyoruz. 15. asırdan önceki tarih bizde çok zayıftır. Ama 15. asırdan bu zamana pek çok kadın şair vardır. Yani zamanımıza kadar gelmiş. Ve bunların şiirleri ciddi şiirlerdir. Bu kadınların bir kısmı halktan kimselerdir. Ama büyük bir kısmı ya tasavvuf çevresinden yetişmiştir, ya bir kazaskerin kızıdır, ya bir Şeyhülislam'ın hanımıdır. Bu da enteresandır. Yani mutaassıp, muhafazakar olması beklenen ailelerden mesela şaire kadınlar çok çıkmıştır.
Eser bırakmışlar mı?
Tabii
ya,
şiirleri var, divanları var. Divanları bazısının var. Şiirleri var, tek tük. Bazılarının divanları var. Bunlar içinde sadece saray, mesela Adile Sultan gibi saraylı olanları var, tamam. Ama bunun dışında Fitnat Hanım gibi, İhsan Raif Hanım gibi, yakın zamanda daha eskiden Yeşim Muhsin Hanım gibi, Tevhide Hanım gibi hanımlar var. Çoğun ismini bile duymamıştır, edebiyat kitaplarına girmemiştir. Ben bilemem sanat tarihi cihetiyle yazmış oldukları şiirler ve eserlerin kıymeti nedir. Ama neticede şair olarak tanınmış, şair olarak bilinmiş, şiirlerine kıymet verilmiş ve şuara tezkirelerine isimleri geçmiş. Bir de ismi geçmeyenler var. Biliyorsunuz kadınlar sosyal hayatta çok fazla yeri olmadığı için pek çok şaire hanımında şairliği yok olmuş gitmiştir. Anadolu'da ben görürdüm, hiç ummadığınız okur yazar olmayan hanımlar bile çeşitli mevzularda, gerek aşk, gerek tabiat, gerek dini veya gerek vesaire türlerde irticali, spontane olarak fevkalade güzel şiirler söylemektedirler. Ve bu şiirleri şöyle bir düşünüp teemmül ettiğiniz zaman içindeki sanatlara, mecazlara, kinayelere, telmihlere, yani bizim edebiyatta okuduğumuz sanatlara, ki bu kadın adlarını bilmez bunların, inanılmaz derecede vakıf olduğunu ve bu şekilde
bilerek yapmıyor bunu.
Bilerek yapmaz. Bilmesini söyleseniz bilmez zaten. Aa bak sen burada işte hüsnü talil sanatı yapmışsın. Bilmez kadın. Yani enteresan. Ve bunlar ön plana çıkmıştır. Bunlar bilinir, tanınır. Ama tabii yazılmadığı için, çizilmediği için bunlar unutulur gider. Biz de zaten çok fazla ferdiyetçi olmadığımız için insanlara çok fazla kıymet verilmez. Bize cemiyet mühimdir maalesef. Bu son zamanlarda bu daha da güçlendi, daha da kuvvetlendi. Halbuki İslamiyet ferdiyetçiliği ön planda tutar. Yani insanı ön planda tutar. Cemiyeti ikinci planda tutar. Bizde ise hep cemiyet ön planda olmuş. Eski Türk ananesi belki. Ve son zamanlarda da bu işte yeni ilgiler, mağlubiyetler, şunlar bunlar bizde kolektif mantığı geliştirmiş. Bu da bizim hem sosyal olarak geri kalmamıza, hem ekonomik olarak maalesef geri kalmamıza sebebiyet vermiştir. Şimdi bu enteresandır. Yani sanatta ve ilimde mesela Osmanlı uleması arasında biraz ulema ailesinde böyle hanımlar vardır. Yani babasıyla, kocasıyla veya neyse kardeşiyle oturan, kitap yazan veya ilmi mübahaseler yapan hanımlar vardır. Mesela meşhur Kâsani'nin, Alaaddin Kâsani'nin hanımı Semerkandî Hazretleri'nin kızıdır, Fatma isminde. Babası yetiştirmiş. Babası mesela bir fetva vermeden önce mutlaka kızına sorarmış. Kızı da onun aynı görüşteyse fetvayı verirmiş. Değilse tereddüt eder, tekrar araştırırmış. Sonra demiş ki benim Tuhve adında bir kitabım var. Bu kitabı en iyi kim şerh ederse kızımı ona vereceğim. Çünkü kızı çok talibi var. Şimdi bu da enteresan. Yani güzel paralı değil bu kız. Yani bilgili olduğu için buna çok talip olmuş. O da demiş ki benim babamın kitabını kim güzel şerh ederse ben onunla evleneceğim. Onun da kriteri bu. Yani o da ilim sahibini aramış ve Alaaddin Kâsani adında Kâhsan kasabasından Türkistan'da bir genç bu kitabı en güzel şerh etmiş ki Bedai adıyla maruftur. Bu kadının ilk bildiğimiz hayrı budur. Böyle bir kitabın yazılmasına vesile olduğu için bu kadın yani muazzam bir hizmet etmiştir. Ve çok mutlu olmuşlar. Halep'e yerleşmişler. Uzun zaman Halep'te yaşamışlardır. Karı koca ve herkesin müşkillerini halletmişlerdir. Herkes ona da kocasına da çok hürmet etmişler. Hatta kocası hanımına hocasının kızı olduğu için ayrıca hürmet etmiş. Hatta mesela Halep'ten geri dönmeyi düşünmüşler. Sultan müsaade etmem demiş sizin gitmenize. Demiş efendim benim hanımım böyle istiyor. Ne demek hanımım böyle istiyor? Sen demiş, ben demiş hanımım benim hocamın kızıdır. Ben onu asla incitmem demiş. Hanımım gitmek istiyorsa gitmek ister. Bunun üzerine sultan kendi hanımını, annesini, kızlarını bu İkine. Fatma Hanım'a ikna etmek üzere gönderiyor hediyelerle ve Fatma Hanım'ı ikna ediyorlar ve Halep'te kalmasını. Bunların Halvaniye Medresesi diye bir medreseleri var. O medresenin girişinde mezarları var yan yana karı kocanın. Fatma Hanım hanımlara, kocası Alaaddin de erkeklere ders verirmiş Halep'te. Yani böyle misaller. Bu az değil. Bu çok menkıbevi bir hayatları olduğu için burada nakledim. Buna benzer, evet belki sayısız değil ama olması gerektiği kadar var. Buna benzer bir hayatı Avrupa'da bilemezsiniz. Hı hı. Avrupa'da hanımlar salonlarda gezerler, tozarlar, erkeklerle otururlar, kalkarlar ama hukuki olarak mesela kendi mallarını tasarruf edemezler. Bir çorap bile alamazlar.
Enteresan
zengin şey olsa bile böyledir.
Zengin olsa da. Böyle baktığınız zaman aslında bilmediğimiz, belki de anlatılması gereken ne kadar çok evet. şey olduğu da ortaya evet. çıkıyor. Bu eserler de mesela İstanbul'u gezmeye sözünüzü kestim.
Yok, buna gireceğim inşallah.
İstanbul'u gezmeye başladığınız zaman da hani bir sadece bir mahalle arasına girdiğiniz zaman bile bırakılmış eserler görüyorsunuz. Camilerin yanında hemen küçücük türbelerini bile mesela evet. baktığınız zaman.
Mahalle isimleri.
Bir sanat eseridir sonuçta o türbe. Bugüne kalmış bir evet. sanat eseridir. Evet.
Mahalle isimleri, sokak isimleri. Bir kadın ismi varsa Habibe Kadın Sokağı. Orada Habibe Kadın'ın ya bir çeşmesi vardı ya bir camisi vardı ki sokağa isim verildi. Çünkü belediye sokak verirlere isim verirken bundan 100 küsur sene evvel bunları nazara aldı. Oradaki hayır eserlerini. Ya oturan mesela orada meşhur birisi oturuyor Eşat Nuri Güntekin Sokak. Hı. Orada oturduğu için. Bunlar zaten yakın zaman devri öyle hayırlıyla çok tanınmaz. Ama eski devir öyle değil. Bu kadın kim diye soruyorsunuz. Bu kadın tarihi bir şahsiyet diye. Sonra biraz araştırıyorsunuz ki vaktiyle orada bir çeşme yaptırmış ama çeşme bugün orada değil. Yıkılmış falan ama
bir şekilde ismi kalmış.
İsmi sokakta Allah'tan kalmış. Bu İstanbul her yerinde böyle. Şimdi tabii dinleyicilerimiz de İstanbul'u veya Anadolu'nun herhangi bir yerini gezdiği zaman her tarafta bu hanımların yapmış olduğu hayır eserlerini görürler. Bununla alakalı kitaplar falan da neşredilmiştir. Ve uyanırlar mı yani şart cemiyetinde kadının yeri belli statüsü belli ve şimdi bir de kadınlar için anlatılanlar var malum şarkın İslam dininin Türk kültürünün kadını ikinci plana ittiğine dair anlatılanlar var paradigmalar var bunun çerçevesinde bunu nasıl değerlendirirler bilemiyorum. Tabii kadının hayır yapması biraz servetiyle alakalıdır. Yani az veya çok kadının servet olması lazım.
Şimdi bu tam da buna parantez açmaya çalışıyordum. Şöyle bir imaj oluşabilir insanların kafasında. Tabii zengin kocalarla evlenince şimdi saydığınız insanların çok zengin olduğuna dair bir fikir uyanıyor insanlarda. İşte hep dizilerde öyle görüyoruz ya. Bir kocaman taşlı bir mücevher hediye ediyor. Başından aşağı bakıyorsunuz her tarafında mücevher var. Ve o mücevherlerin kendisine ait olduğu evet. düşünülüyor. Dolayısıyla bunları bozuyor, bozduruyor ve hayır hasenat yapıyor.
Mümkün, mümkün. O da neticede onun servetidir. Yani boynuna takıp da salınmaktansa hayır yapmayı tercih etmiştik. Bu da çok büyük bir fazilettir. Yani kadınları mücevherinden ayırmak zor. Eğer bir his bir kadını mücevherinden ayırmışsa demek ki o kadın faziletli bir kadındır.
Güçlü bir.
Evet bu sorgulanacak bir şey değil. Ama bu hayır hasenat kendi işte. Bakın Nimet abla adında bir piyango satıcısı kadıncağız vardı. Bu kadın piyango satıcısı olduğu için biraz hani dudak bükülüyordu. Cami yaptırmıştı çünkü. Evet. Hatta bazı ben orada namaz kılmam derdi. Piyangocu kadının camisi. Halbuki kadın onu piyangodan kazandığı paralarla yapmadı. Diyanet o zamanki müftülük kendisine fetva verdiği halde o kadın hatıralarını ben okudum. Babasından kalma bir zeytinliği satıyor, camiyi ondan yaptırıyor. Yani o piyango parasından kazandığı parayı ona katmadı kadıncağız. Zaten kadıncağız örtülüyor, namazlı, niyazlı bir kadıncağızdı.
Kadının şifatı evet. falan da
evet. var. Şimdi yani bu hayır hasenatlarda da kadınların ekseri riayet ettiği kendi mülklerinden vermesidir ki yarın bir gün kocası veya karısı, canım sen de bir hayır yaptın bizim paramızla demesin. Bu öyle sıradan bir iş değil. Yani kadınlar,
ince düşünmüşler,
kadınlar bunu yaparken hiç kimseye minnet etmeden yapmışlardır. Ha hepsi böyle olmayabilir. Dediğiniz gibi bir kısmı kocasından para istemiş olabilir. Veya kocası demiştir ki hanım sen ne kadar iyi bir kadınsın. Al sana şu parayı ne yapıyorsan yap. Kadın bunun da o da gene sağa sola çarçur etmeyip de hayra sarf etmesi az bir iş midir? Neticede ona verdim onun mülkü oluyor. Burası bize alakadar etmez.
Burada parayı nasıl kullanmayı tercih ettiklerine
evet, bu odaklanıyoruz. Bu o kadın için fazilet hanesine yazılacak muazzam altın kalemle yazılacak bir yazıdır bir kere. Şimdi elbette servet olması lazım. Tabi cemiyette en çok serveti olan veya serveti olduğu bilinen hanımlar tabii ki saraylı hanımlardır. Onun için her tarafta saraylı hanımların yaptırmış olduğu hayır eserlerinin göz kamaştırması gayet tabidir. Nereye bakarsak bakalım bir Valide Sultan'ın yaptırdığı cami sadece İstanbul'da birkaç tane Valide Sultan cami var. Üsküdar'da var 2 tane, 3 tane. Biri sahilde, ikisi yukarıda. Eminönü'nde var. Aksaray'da var. Beşiktaş'ta var. Bezmalem Valide Sultan. Haliç Köprüsü'nün altında var. Mihrişah Valide Sultan ki Halıcıoğlu Camii diye bilinir. Zaten 2 minareli olur. Selahattin camileri yani padişah ve ailesinin yaptırdığı camiler 2 minarelidir. Bunun dışında damat bile olsa mesela Sokul Mehmetpaşa Camii 1 minarelidir. 2 minareli olmaz. 2 ve çok ona mahsustur. Her tarafta bunlar eserleri var. Bu gayet tabidir. Ama sadece cami değil, biz camiyle biliyoruz. Bu caminin etrafında bunların hepsi birer külliyedir. Bir kere bir Sibyan Mektebi vardır. Yani ilk
şimdi
mektep.
Şimdi ayakta kalmasa bile.
Bazısı ayaktadır, evet, bazısı değildir. Hı-hı. Mutlaka imaret vardır. Mahallenin, fakirlerinin sabah, öğlen, akşam yemek yediği, gelemeyenlere tablayla yemek götürülen bir imarethane vardır. Buradan aynı zamanda vakıftan yemek yeme hakkı olan imam, müezzin, medrese talebeleri de bedava yemek yerler. Bazısında, hepsinde değil, Darüşşifa vardır. Bunlar bazısı çok büyüktür, Nurbanu Sultan'ınki gibi. Bazısı küçüktür, bugünkü poliklinikler gibi. Yani mahallenin gidip de ufak tefek hastalıklarda tedavi olduğu, ilaç aldığı yerlerdir. Bazısında taaphaneler vardır. Bugün kıymeti anlaşılmış bir şey bu. Hastalık mühim değil. Hasta olmamak mühim. Hasta olduğunuz tedavi de mühimdir. Sonrası mühim. Eğer tedavi sonrasında siz İyi dinlenemezseniz, nekaat devresini iyi geçiremezseniz iyileşemezsiniz. Bu %100'dür. İşte bunun için önce hastalığı olmamak için gereken tedbirler alınmış. İşte yola tükürmek yasaklanmış, çöpçüler falan. İkincisi temiz sular getirilmiş. İkincisi tedavi için hastaneler kurulmuş. Üçüncüsü taphaneler kurulmuş. Hasta tedavi edildikten sonra bu taphaneye geçiyor. Hastaneyi de işgal etmiyor. Taphanede dinleniyor. Ona av etleri yediriliyor mesela. Şerbetler içiliyor. Kuvvetlensin de bir an evvel şifasına kavuşsun. İçin çünkü cemiyete zararlı bir insanın pek çoğunda vakit ayarlamaya yarayan muvakkithaneler vardır ki o zamanın rasathaneleri ve astronomi merkezleridir. Bazıları ciddi, ağır azim medreseler kurmuştur. Orta seviyede, lise seviyesinde, hatta üniversite seviyesinde. Yani baktığınız zaman sadece karşınızda bir cami görmüyorsunuz. Ama bunların çoğu, çeşmesi, bunların tabii hamamı mutlaka var. Bunların çoğu yıkılmıştır, bazısı ayaktadır. Hürrem Haseki'nin hamamı bugün Sultanahmet Meydanı'nın ortasında duruyor. Pek çok yerde bunu görüyor. Bilhassa hamam ve çeşme hayratına çok emniyet verilir. Çünkü Müslümanlık temizliği emreder. Ve çeşme içilecek, hamamda yıkanılması bedeni temizlik için çok mühimdir. Onun için en çok hayır hasenata bunlarda rastlanıyor. Bunların nispeten bina olarak da çok fazla bir şey istemediği için, yani bina maliyeti ucuzdur. Bir bunların. Ancak yan maliyetleri vardır. Yani tabii, suyun temini maliyeti vardır. Onun dışında bina maliyeti, ama mesela bir caminin maliyeti büyüktür. Veya mesela bir hastanenin maliyeti
yapı
büyüktür.
Yapı büyüdükçe aslında. Evet.
Hastanenin mesela sirkülasyon yapısı büyüktür ama doktor getireceksiniz, hasta bakıcı getireceksiniz. Kehal göz hekimi, cerrah, ameliyatçı, bunlar hepsi bir iş. Maaş vereceksiniz bunlara, ilaçlar yap, bunlar hepsi para. Devamlı surette öğüten bir para. Camiden çok para harcanır bir hastaneye.
Peki bu kişiler öldükten sonra... gerçi eserlere döneceğim tekrar ama zamanımız da azaldı. Bu kişiler öldükten sonra, geçmiş dönemden bahsediyorum, vakıflar ile ilgili bir problem olduğunda devlet devreye girip devamını sağlama noktasında...
Şöyle, antiparantez bir şey söyleyeyim. Şimdi bir kimse bir şey yaptırıyor, bir hayır, ama ona gelir getirecek mülkü ya yok ya az. O zaman devlet hazine arazisinden bir mülkü buraya tahsis ediyor. Buna gayri sahih vakıf derler. Mabedi o yaptırıyor.
Devamını?
Gelirini devlet temin ediyor. Çünkü devlet diyor, bu zaten benim vazifem, bu kadar olsun, bu yaptırmış diyor. Hiç değilse onu da ben temin edeyim diyor. Bunlara gayri sayı vakıf veya tahsis veya irsadi vakıf derler. Bundan da devlet geri dönebilir ama dönmüyor. Bu şekilde vakıfları destekliyor.
İş birliğine gidiyor,
evet,
yani.
İkincisi, zaten vakıf senedi yazıyor. Bu vakıf senedi çok ciddi bir senettir. Şart-ı vakıf nas-ı şari gibidir. Yani Allah'ın koyduğu kaideler gibidir. Vakfedenin koyduğu, kimse bunu değiştiremez. Vakıf senedinde vakfı kim idare edecek, nasıl idare edecek, gelirler hepsi yazılıdır. Devlet buna müdahale etmez. Ancak mahkeme bunu kontrol eder. Mütevelli vakfın iyi idare ediyor mu, gelirleri yerine harcıyor mu diye müdahale, kontrol eder. İcap ederse müdahale eder ve vakfın muhafazasını temin eder. Vakıf eser harap oldu. Vakfın gelirinden tamir ettirilir. Gerekirse devlet yardım eder bu vakfın tamirine. Şimdi tabii biz hep diyoruz ki vakıf eserleri bu zenginler yaptırıyor çünkü paraları var. Sadece İstanbul'da değil, Edirne'de böyledir, Bursa'da böyledir, Kayseri'ye gidin böyledir. Anadolu biliyorsunuz Malazgirt harbinin kazanılmasından sonra Türklere yurt oldu. Aslında bir milli bayram olacaksa bu Malazgirt harbinin kazanıldığı tarih olmalıdır. Yani yok şunun açılışı, bunun kapanışı, şunlar, bunlar hepsi çok suni, çok geç tarihlerdir. İlle bir milli bayram olacaksa bu milletin, bu topraklarda yaşayan milletin, o da 26 Ağustos 1071. Bu Kürtler için de kutlu bir gündür. Çünkü o zamana kadar Kürtlerin hayat hakkı yok. Ermeniler için de kutlu bir gündür. Çünkü Bizanslar Ermenilere adım attırmıyorlardı. 1071 Anadolu halkına saadet getiren, evet, bir tarih olmuştur.
Huzurun başlangıcı, evet, değil mi aslında? Evet.
Onun için bir milli bayram olacaksa o 1070 Malazgirt, neyse. dönelim. Malazgirt Harbi'nden sonra burası yurt edinildi. Ve burada pek çok devlet kuruldu. Biliyorsunuz Mengücekler, Saltuklular, Danışmentler, Selçuklar, Artuklar. 5 tane devlet vardı burada. Selçuklar daha sonra Anadolu Birliği'ni kurdular. Diğerlerini fethettiler. Ama bunların her birini yapmış olduğu eserler. Kayseri'de Hunat Hatun mesela. Bunun külliyesi var, camisi var, medresesi var, şifahanesi var, çeşmesi. Hepsi yıkılmış, bir tek türbesi kalmıştır. O da çok güzel bir türbedir. Mesela Mengüceklerin Erzincan, Kemah, Şebinkarahisar, Divriği havalisi hüküm sürmüş. Bir kadın mensubunun yaptırdığı bir eser var. Divriği Ulu Camii. Dünyanın en güzel eserlerindendir. Turan Melike adında bir hanım. Kemah Bey'inin kızı, amcasının oğluyla evleniyor Turan Şah. Kocası vefat ettikten sonra bu camiyi tamamlatıyor. Cami inanılmaz güzel bir camidir. Yani şu anda Anadolu'daki vakıf eserlerinden vakfiyesi elimizde olan en eskisi budur. 11. yüzyılda tarihleniyor. Taş işlemeciliği dünya çapındadır. İçinin ferahlığı, mihrabı, minberi, kapıları, yani Avrupa'dan hususi Divriği'ye bunu görmeye gelenleri ben gördüm. Yani hususi Divriği Ulu Camii'ni bilmiş, duymuş, yani UNESCO koruması altında. Muazzam bir cami ve bu kadar senedir de ayaktadır. Divriği gibi bir yerde. Yani bu çok kişi bunu yapanın bir kadın olduğunu... Zaten kitabesini yazıyor ama nereden kitabı okuyacak insanlar? Turan Melike'nin yaptırdığını görüyor. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, bu hanımların ekserisi, çoğu değil ama mesela Mama Hatun külliyesi vardır. Tercan'da çok güzel bir taş işlemesi camisi var. O da 11. asırdan. Yanında muazzam bir kervansaray var. Kervansaray biliyorsunuz yolcuların bedava kaldığı, yiyip içtiği, dinlendiği bir yer. Bu da bir ihtiyaç. Bir yere gittiğiniz zaman otel bulamadığınız zaman düşünün oradaki halinizi.
Hiç şimdiki şartlarda evet, düşünün bir de.
Paranız var, otel yok. Biz yaşadık bir tarihte. Paris'e gitmiştik. Şeyimiz gecikti, tayyaremiz. Paris'e biz bir gün geç ulaştık. Meğer o gün de 14 Temmuz'muş. Onların milli bayramı. Bütün oteller dolu. Perişan olduk ara ara. Sonra bir talebe yurdunda kalmak zorunda kaldık. Şimdi bu kervansaray ne kadar mühim? Mama Hatun'un adı Anadolu'nun ücra bir kasabasında, Tercan'da. Muazzam bir... Görenler hayret ediyorlar. Burası neresi? Bu bina ne? Evet. Bunu bir kadın yaptırmış.
Buna niye ihtiyaç duyuldu diye düşünüyor belki.
Edirne sokaklarında gezin. Ankara'da. Hemen Ankara'dan geldim. Ankara Kalesi'ne bakıyorsunuz bir çeşme var. Yanında Zahide Hatun Çeşmesi. Yanında onun camisi yıkılmış. İstanbul böyle. Her adım başında sıradan insanların yaptırdığı camiler, çeşmeler, Sibyan mektepleriyle karşılaşıyorsunuz ve... Hayrete duçar oluyorsunuz.
Allah razı olsun hepsinden.
Hepsine Allah rahmet eylesin.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Hülya'nın sabahlar.